إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Sebe suresinde Allah Azze ve Celle Sebe'lilerin kıssasını bize kısaca anlatmıştı. Sebe kavmi Arapların eski kavimlerinden bir kavimdi. Allah Azze ve Celle onlara bolluk vermiş, büyük nimetler nasip etmiş, fakat onlar o nimetlere şükredeceklerine daha sonra azmışlardı. Bolluğun insanı azdırabilme özelliği biliniyor. İnsan bolluk içerisinde olunca ona şükredeceğine genellikle azgınlık gösterir. Nimete dalar ve nimeti vereni unutur. Kendisini dünyada bir şey zannetmeye başlar. Bugünlerine böyle devam edeceğine inanmaya başlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi gece gündüz nefsi arzularını tatmin etmeyi düşünür. Allah'ın dünyasında bir kul olduğunu unutur. Ve kendini özgür zannetmeye başlar. Nimet ekseriyetle şekur olmayan, sabbar olmayan, şükredici, sabırlı kimselerden olmayanlar üzerinde böyle bir olumsuz tesir meydana getirebilir. Bu nimetin kabahati değil veya onu verenin kabahati değil. O nimete sahip olup da nimete şükreden ve daha da yükselen insanlar da var. İşte Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı misal vermiş. Onlara, Sebelilere de verdiğinden çok daha büyük nimetler verdiğini, ama onların şükrettiklerini, o nimetlere karşı hem şükür hem de sabır gösterdiklerini bize anlatmıştı. Demek ki, kabahatli olan insanın kendisi, nimet verildiği zaman nimetten dolayı azmak, Allah'ı unutmak, nefsin peşine düşmek demek ki insanın kendi kabahatıdır. Nice nimet verilmiş insanlar var ki nimetler sayesinde Allah'a şükretmiş ve sabır göstermiş, nimetleri olumsuz şekilde kullanmamak için sabır göstermiş ve bu şekilde yükselmiş. Böyle kimselerin varlığı, günahkarların günahkarlığının kendinden kaynaklandığını ispatlar. Demek ki Allah Azze ve Celle haksızlık yapmış değil, yahut da insana kaldıramayacağı bir yükü vermiş değil. Kaldıramayacak olana Allah Azze ve Celle vermek istemez. Fakat kul ısrar ederse Allah o zaman nimet yağdırmaya başlar. Eğer Allah Azze ve Celle onun başka türlü anlamayacağını, sapmaktan kurtulamayacağını, illa da sapmak istediğini görürse, o zaman onun istediklerini yavaş yavaş kendisine vermeye başlar, bolluk içerisinde yüzmeye başlar. Bu onu nimet zanneder. Halbuki o nimet değil, kendisi için bir imtihandır ve aslında bir azaptır. Nimete şükredemeyecek olan insan için nimet, nimet değil aslında bir azap olmaktadır. Nimete yalnızca şükür gerekmez, aynı zamanda sabır da gerekir. Ekseriyetle insanlar darlığa karşı, sıkıntıya karşı sabırlı olmaktan bahsederler. Fakirliğe karşı, sıkıntıya karşı sabırlı olmaktan bahsedilir. Nimetlere karşı, bolluğa karşı sabır pek konuşulmaz. Halbuki nimetlere karşı da sabır lazım. Çünkü insan nimete karşı sabır gösteremezse o nimetleri yanlış istikamette kullanacaktır. Kulluğunu unutacaktır. Ve Allah Azze ve Celle onu ne için kendisine vermiştir onu merak etmeyecek. Ve kendinin kazandığını zannetmeye başlayacak. Ve o nimet kendisini azdıracaktır. Onun içindir ki fakirliğe karşı sabreden niceleri vardır ki zenginliğe karşı sabredemezler. Fakirliğe karşı sabretmek insanın elinde olan bir şey değil. Zaten mecburen sabredecek. İstemezse sabretmesin. Ne yapabilir ki? Fakirse zaten sabretmek zorunda. Ama nimetler içinde yüzdüğü halde sabretmek, mütevazi bir hayat yaşamak, bu nimetleri Allah'tan bilmek ve o nimetleri Allah yolunda kullanmak, hiçbir zaman kendinden bilmemek, bu büyüklüğü gösterebilmek ya da bu olgunluğu gösterebilmek çok insan için mümkün olmamaktadır. Onun için peygamberler ekseriyetle insanlar için zenginlik istememeyi öğütlemiştir. Zenginlik istemeyin çünkü hakkını veremezsiniz. Abdurrahman bin Affın dediği gibi, Allah bizi fakirlikle imtihan etti kazandık ama zenginlikle imtihan etti kaybettik. Fakirlikle imtihanı kazananlar zenginlikle imtihanı neden kaybederler? Fakirliğe karşı sabır göstermek insanın çok da zorlanmadan başarabileceği bir şey demek ki. Çünkü zaten yapabileceği başka bir şey yok. Sabretmese ne yapacak ki? Ama nimetler içinde yüzdüğü halde o nimetleri terk edebilmek yahut o nimetleri Allah yolunda kullanabilmek, cömert olabilmek yahut da buna benzer o nimetleri kendinden bilmeyip Allah'tan bilmek, onun şükrünü yerine getirebilmek hiç de kolay bir şey değil. Peygamberimiz hakiki müminlerin böyle bir dereceye kavuşabileceğini haber veriyor. Müminin işine hayret edilir buyurur. Müminin işine hayret edilir. Allah ona bir sıkıntı verdiği zaman sabreder. Bu onun için bir rahmet olur, hayır olur. Nimet verir Allah kendisine, nimete de şükreder. Bu da onun için bir hayır olur. Müminin işine hayret edilir buyurur. Zorlukta sabreder, bu onun için bir sevap olur. Bollukta da şükreder, yine onun için bir sevap olur. Demek ki mümin için böyle bir şeref verilmiş. Mümin olmayan bollukta azacak, darlıkta da isyan edecektir. Çünkü hakkıyla iman etmemiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu dünyada kendisini imtihana soktuğunu anlamamış olduğundan dolayı böyle davranacaktır. İşte onun için Allah Azze ve Celle bize burada Sebe kavmini misal verdi. Sebe kavmi şükretmemiş, azgınlaştıkça azgınlaşmış ve hatta Yemen'den ta Arabistan topraklarına, Şam topraklarına kadar o bölgenin tamamına yayılmış olmalarına rağmen, çok sık sık şehirleri olmalarına rağmen, birbirlerini uzaktan uzağa görebilen şehirleri olmasına rağmen, bir insan sabah evinden çıksaydı, yemek almadan, yanına hiçbir erzak almadan diğer şehre kavuşabiliyordu. O kadar sık sık şehirleri vardı, yollarda tesisler diyebileceğimiz adeta küçük küçük kasabalar yahut büyük şehirler 4 aylık bir mesafeye bir insan ateş almadan gidebilirdi, ateşini söndürmeyebilirdi. Yani bir diğer şehire ulaşır ve o şehirde ateşini tekrar tazeleyebilirdi. Hiç erzak almadan devam edebilirdi yoluna. Allah Azze ve Celle bunlara bu kadar büyük bir nüfus ve aynı zamanda bu kadar büyük bir nimet vermişti. Onlar ise ya Rabbi dediler, seferlerimizin arası kısadır, şehirlerimizin arası kısadır, bizim seferlerimizin arasını uzaklaştır diye dua ettiler. Şımarmışlardı. Alay eder gibi bir duaydı bu. Eğer o şekilde anlayacak olursak, yani bunlar gerçekten de seferlerinin arasının uzaklaştırılmasını istiyorlarsa, kendi kendilerine zulmediyorlar demekti. Demek ki bunlar yakın mesafede olan yerlere gitmek istemiyorlar. Uzak mesafeli yerlere gitmek istiyorlar. Rızıklarını zor bir şekilde elde etmek istiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara kolay bir şekilde rızık veriyordu. Çok uzak mesafelere gitmelerine bile gerek bırakmıyordu. Ya bu şekilde azgınlıklarını ifade eden bir cümle bu. Yahut da belki de emperyalist olmak istiyorlardı. Yani yakında sömürebileceğimiz bir yer yok. Zaten hepsi bizim. Bize daha uzak yerleri nasip et ki oraları sömürebilelim diyorlardı. Amerika'nın ta Orta Doğu'ya gelip sömürmesi gibi. Mesafelerimizi uzat ya Rabbi diyorlardı. Uzat ki ta uzak yerlere kadar gidebilelim. Ve oraların da maddi durumlarını biliyorlar ve oralara belki göz koymuşlardı. Daha uzak yerleri sömürebilmek için belki böyle dua ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ise onları helak ettiğini ifade eder. Demek ki emperyalist duygular, doyumsuz duygular insanı mutlu etmediği gibi Allah Azze ve Celle'nin azabının da gelmesine sebep olmaktadır. Onlar bu şekilde dua ettikleri zaman, böyle düşündükleri zaman, mesafelerin uzak olmasını, daha uzak yerlere gidebilmeyi istedikleri zaman Allah Azze ve Celle onları helak etti. Setleri yıkıldı, barajları bütün her taraf su altında kaldı. Barajlarından sular her tarafı mahvetti. O güzelin bahçeleri diye bir şey kalmadı. Onun yerine çalılıklar, çırpılıklar kaldı sadece. Sidir ağacı gibi bir takım ağaçlar, meyvesi az olan bir takım ağaçlar kaldı. O güzelin bahçeleri hepsi mahvoldu gitti. Azgınlaştıkları zaman Allah Azze ve Celle verdiği nimetleri geri aldı. Nimete şükür etmek lazımdı. Fakat onlar ise azgınlık göstermişti. Allah Azze ve Celle'nin kanunu gerçekleşti. Nimete şükredilirse nimet arttırılır. İn şekertum le ezidennekum buyuruyor Kur'an. Şükrederseniz daha da arttırırım. Ama küfredecek olursanız, ama o nimetlere karşı şükredeceğinize küfranı nimette bulunursanız, onları kendiniz kazanmışsınız gibi düşünmeye başlarsanız, yahut da başkalarının da malına mülküne göz koymaya kalkışırsanız, işte o zaman Allah Azze ve Celle elinizdekileri de alır. Şükür arttırırken şükürsüzlük ise, nankörlük ise azaltmaktadır yani. Bunlar daha büyüğünü, daha çoğunu istedikleri zaman Allah'ın azabı geldi. Daha fazla istediler. Zaten bolluk içerisindeydiler. Başka memleketlerin de kendilerine ait olmasını istediler. Yahut da seferlerimizin, yolculuklarımızın arasını uzaklaştır ya Rabbi derken belki de nüfuslarının azalmasını istemiş de olabilirler. Nüfusları eğer çok olursa, şehirler sık sık olacak, belki bir yerden diğer yere giderken erzak almaya bile gerek kalmayacak kadar sık sık kasabalar ve şehirler vardı demek ki, işte Allah Azze ve Celle belki de onların nüfusların azalmasını istediğini bize ifade ediyor. Onlar böyle sık sık şehirler olmasını istemiyorlardı. Boşluk olmasını istiyorlardı. Nüfuslarının azalmasını istiyorlardı belki de. bu şekilde Allah Azze ve Celle onların nüfus azalmasını istemesinden dolayı veya onların azgınlaşmasından dolayı onları helak etti. Toptan bir şekilde helak etmedi belki. Nuh'un tufanında olduğu gibi değil. Hepsini öldürmedi. Yahut belki bazı kavimlerde olduğu gibi depremle ya da başka bir takım azap şekilleriyle toptan bir helak gerçekleşmedi. Fakat kısmi olarak da olsa bir helak gerçekleşti. Bütün bahçeleri yerle bir oldu ve hepsi darmadağın oldular. Allah Azze ve Celle'nin sünneti gerçekleşti. Sünnetullah öyleydi. Birileri böyle azgınlık yapacak olursa, başka milletlerin de malına mülküne göz koyacak olursa, şükredeceklerini, küfranı nimette bulunacak olurlarsa, Allah Azze ve Celle verdiklerini de geri alır ve onları parçalamaya başlar. Öyle oldu. Bir kısmı Yemen taraflarından çıkıp Umman taraflarına, bir kısmı Medine taraflarına, bir kısmı Mekke'ye yakın Cidde taraflarına doğru istikametlerde seyahat ettiler ve kendilerine yeni devletler, yeni topraklar aramaya başladılar. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara mükemmel bir devlet vermişti. Mükemmel topraklar vermişti. İşte Allah bu şekilde ayetleriyle bize kendi sünnetini öğretir. Nasıl, hangi şartlar gerçekleşince Allah azap ediyor? Allah kendi sünnetini öğretiyor bize. Nasıl ki fizik kanunları varsa, metafizik kanunları da var, sosyoloji kanunları var. Allah Azze ve Celle'nin bir milleti ne zaman yükselteceğinin kanunları var. Bir millet ne zaman azap görür, onun da kanunları var. Ve bu şekilde Kur'an okumayanlar onu okumuş sayılmazlar. Bu gözle bakmayanlar, bu hadiseleri sadece bir olay gibi okuyup, bir tarih kitabı gibi bakanlar, şöyle olmuş, böyle olmuş şeklinde sadece bu gözle bakanlar, onlar bu şekilde baktıkları müddetçe Kur'an'ın gerçek mesajını anlamış olamazlar. Kur'an bize tarihi malumat vermek için bunları anlatmaz. Bu kitap tarih kitabı değil. Allah Azze ve Celle bize geçmiş milletlere neden azap ettiğini anlatmak ister. Hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını, bir barajın çökmesinin, yıkılmasının da arim seliyle onlara azap edilmesinin de kendi kendine olan bir olay olmadığını, farelerin o barajın altını oymasının da yine kendi kendine olan bir olay olmadığını, bırakınız depremleri, bir seddin, bir barajın çökmesinin bile kendi kendine olan bir olay olmadığını anlatır bize. Bunların hepsinde Allah'ın takdirinin gerçekleştiğini anlatır bize. Ama insanlar bu takdiri görmek istemezler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin azabı olarak görecek olurlarsa, şu yaptıklarımızdan dolayı Allah bizi azap etti diyecek olurlarsa, o zaman hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. O zaman yeni bir hayata başlamak zorunda kalacaklar. Artık harama haram demek, farza farz demek zorunda kalacaklar. Artık Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi yaşamak zorunda kalacaklar. Onlar ise özgür yaşamak istemektedirler. Onun için bu hadiseleri tabiat hadisesi diye yorumlamayı tercih ederler. Sanki bu tabiat Allah'ın emri dışında hareket ediyormuş gibi. Sanki bu tabiat Allah'ın emri dahilinde hareket etmiyormuş gibi. Sanki ağaçtan yaprak Allah'ın emri olmadan düşüyormuş gibi. Bir yaprak bile Allah'ın emri olmadan harekete geçmiyorken, şu koca tabiat hadisesi denilen bu hadiseler, bu musibetler, deprem gibi bir takım belalar, bunlar Allah'ın emri olmadan mı gerçekleşiyor? İşte o şekilde yorumlar yapmak suretiyle kendilerini daha da kötü duruma düşürürler ve başka türlü yorumlar yaparak hayatlarını değiştirme zahmetine göze alamazlar. İşte Allah Azze ve Celle Sebelilerden böyle bahsettikten sonra, o Sebe kavmi, Efendimizin ifadesiyle 10 tane çocuğu olan bir adamdı bu Sebe. İbni Yeşşub, asıl ismi Yeşşub adına bir adamın oğluydu bu. Daha ileride de Kehtan adında bir adamın neslinden geliyordu. Çok kuvvetlenmişlerdi. Çok büyük nimetler içerisindeydiler. Hatta odunları bile çok kıymetli ağaçlardan kullanıyorlardı. Kıymetli taşları çok fazlaydı. Altın ve elmas ile her taraflarını süslüyorlardı. O kadar güçlenmişlerdi ki bu nimetlerin hiç bitmeyeceğini düşünüyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle istediği anda bir anda hepsini bitiriverir. Bu olaylar bize Allah Azze ve Celle'nin kendi kudretini göstermek istediği olaylar aynı zamanda. Bana karşı gelenler istediğim anda bitiriveririm ben demek istiyor. İstediğim zaman o büyük güçleri, süper güçleri bitiriveririm. Fakat ben onlara mühlet tanıyorum. Hem onlara mühlet tanınmış olsun diye, yarın kıyamet gününde, ya Rabbi sen bize mühlet vermedin demesinler diye, aynı zamanda da müminler onlarla mücadele ederek yükselmiş olsunlar diye, yükselme imkanı veriyor Allah. Yükselmek isteyenler, haydi kafirler sizin zamanınızda da var. Süper güçler sizin zamanınızda da var. Haydi onlarla mücadele edin ve yükselin denilmek isteniliyor. Her olayın arkasında bir takım hikmetleri olduğu anlatılıyor. Allah Azze ve Celle onları bu şekilde darmadağın ediyor. Ve daha sonrasında onların hakikati görmelerini sağlamak istiyor. Bu şekilde azaba uğramış olanların içinden niceleri hakikati görmüşlerdir. Belki hayatlarını değiştirmeye göze alamamışlardır ama hakikati görmüşlerdir. İşte Allah Azze ve Celle'nin bir muradı da budur. Onların içerisinden kökü kurutulması gerekenlerin kökü kurutulur. Böylece gelecek nesiller kurtarılır. Kangren olmuş olan o nesil, artık adam olmayacağı belli olmuş olan Nuh'un tufanındaki nesil gibi. Nuh aleyhisselam öyle demedim. Ya Rabbi bunların hepsinin kökünü kurut. Çünkü bunlar artık anlamayacaklar. Bunlar kendileri gibilerini doğuracaklar. Bunlardan ancak facir ve fasıklar doğar. Dolayısıyla bunlar anlamayacaklar ya Rabbi. Anlamayacağı belli olmuş olanları Allah Azze ve Celle götürür. Vücudu kurtarabilmek için, gelecek nesilleri kurtarabilmek için Allah adeta bir doktorun kangren olmuş olan kolu kesmesi gibi, parmağı kesmesi gibi keser atar. Daha sonraki nesilleri kurtarır bu şekilde. Daha sonra gelenlerin içerisinden hakikati anlayanlar olur, anlamayanlar olur. Anlayanların çocukları içerisinden yeniden bozulanlar olur. Ve bu böyle devam eder gider ve Allah herkesi ikaz etme görevini yerine getirmiş olur. Hiç kimse bizi ikaz etmedin ya Rabbi diyemez. Bu olaylar hem Allah'ın bütün insanları bir anda yok edebileceğinin delili, Allah Azze ve Celle'nin kudretinin delili olarak bize söyleniyor. Ondan korkulması gerektiği ve o nimetlere aldanılmaması gerektiğini ifade ediyor. Allah bu şekilde o kıssalar yoluyla bir sürü mesajlar verir insana. Ve sonra Allah Azze ve Celle bütün bunlarda sabber ve şekur olanlar için bir delil olduğunu ifade eder. Sabırlı olanlar ve şükredenler, demek ki o nimetlere karşı sabredebilenler ve o nimetlere karşı şükredebilenler ve başına gelen musibetten sonra sabır gösterebilenler, biz buna layık olduk diyebilenler, o sabrı gösterebilenler ve o şükrü gösterebilenler, bizden evvelkileri yok edip de bizi kurtaran Allah'a hamdolsun diyebilenler, İşte sadece sabırlı olan ve şükredebilenler için deliller var. Demek ki diğerleri bunlardan bir ibret almayacaktır. Sabırlı olmayan, şükredici olmayan, şükreden bir sabber olmayanlar, onlar demek ki anlamayacaklar. Ne kadar delil gösterilirse göstersin, musibet gelse musibetten anlamayacak. Musibetten sonra Allah kendisini kurtardığı zaman şükretmeyecek. Ne şükredecek ne sabredecek. Bu şekilde olanlar elbette ne kadar delil gösterilirse gösterilsin anlamayacaklar. Anlamak istemeyenleri Allah Azze ve Celle nasip etmeyecek. Çünkü Allah herkese iman vermek zorunda değil. Hakikate karşı ilgili olmayanlara Allah iman nasip etmeyecektir. İmanın ilk basamağı hakikati arayan bir insan olmaktır. İlgili bir insan olmak. İlgisiz insanlara Allah Azze ve Celle neden iman nasip etsin ki? Madem ki ilgi duymuyor, madem ki bütün ilgisi sadece dünyanın zevklerine karşıdır, madem ki bütün ilgisi paraya pula karşı, nefsani arzularına karşı, hakikati aramak için bu dünyaya gelmiş olan bir varlık olduğu halde, yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak bir görev yapmak üzere gelmiş ve gönderilmiş olduğu halde, bütün bunları unutup sanki dünyaya sadece zevk sefa için gelmiş gibi ilgisiz davrananlar, Allah Azze ve Celle neden onlara iman nasip etsin ki? İmanı aramayana Allah neden iman nasip etsin? Ya Rabbi hakikati göster bana diye yalvarmayana Allah neden iman nasip etsin? Hatta istemediği halde bile Allah kendi iç aleminden kendisini defalarca ikaz ettiği halde, hem peygamber göndermek, kitap göndermek suretiyle dışarıdan, hem de bazen sadıka rüya göstermek suretiyle içeriden ve kendisine ilhamlarda bulunmak suretiyle içeriden kendisini defalarca ikaz ettiği halde, bütün bu ikazlara rağmen yüzünü dönen, hakikate bakmak istemeyen, böyle birisine Allah neden iman nasip etsin ki? Allah iman nasip etmek zorunda değil. İnsan imana ulaşmak zorunda. İnsan sonunda cennete veya cehenneme girecek olan insan olduğuna göre kendisi hakikati aramak zorunda. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir mecburiyeti yok. Zorla iman verecek değil. Böylelerine Allah Azze ve Celle defalarca ikazda bulunduğu halde yüzünü çevirmiş, nefsi arzularının peşine düşmüş olan adam. İşte böylelerinin şeytana uyduğunu Kur'an bundan sonraki ayetiyle ifade eder. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسِ ظَنَّ Allah Azze ve Celle buyurur ki iblis o zannında doğru çıktı ve iblis o zannını doğru çıkardı. Onlarla ilgili zannı vardı iblisin. İblis aleyhillâne Allah Azze ve Celle'ye şöyle demişti. Araf suresinde Allah Azze ve Celle iblisin Adem'e secde etmesini istediği zaman secdeden kaçınmıştı. Allah Azze ve Celle kendisine sormuştu. Seni benim emrettiğim şeyi yapmaktan alıkoyan nedir? Emrimi yerine getirmekten seni alıkoyan nedir ey iblis? Hangi sebepten dolayı Adem'e secde etmiyorsun? Dediği zaman halaktani minnar ve halaktahu min tîn demişti. Ben ateşten yarattın, Adem'i ise çamurdan, topraktan yarattın ya Rabbi demişti. Sanki bilmiyordu Allah Adem'i neden yarattığını, şeytanı neden yarattığını sanki bilmiyordu. Tereciye tere satar gibi bir hali vardı. Hem Allah'ın emrini yerine getirmiyor, hem de Allah Azze ve Celle'ye akıl verir gibi böyle konuşuyordu. Hem sen yarattın diyordu, hem de sanki Allah bilmiyormuş gibi konuşuyordu. Halaktani minnar diyordu, ben ateşten yarattın. Madem ki seni Allah yarattı, o halde Allah neden yarattığını bilmez mi? Onu da çamurdan yarattın diyordu, sanki Allah bilmiyormuş gibi Allah'a söylüyordu. Ve Allah Azze ve Celle kendisini cennetinden kovuyordu. Cennetten kovulduğu zaman şeytan demiştik ya Rabbi enzirni ile yevmi yub'asun, kıyamet gününe kadar bana müsaade et. Yeniden dirilişin gerçekleşeceği güne kadar bana müsaade et. Ben o insanları saptıracağım. Demek ki şeytan kıyameti inkar etmiyordu. Demek ki bugün kıyameti, ahireti inkar edenler şeytandan da şeytandır. Demek ki Allah Azze ve Celle şeytana kıyametin kopacağını haber vermiş. Tekrardan hesabın kitabın olacağını haber etmiş. Ve şeytan da buna iman etmişti. Bana o güne kadar müsaade et diyordu. Madem ki bu insan denen varlık yüzünden beni cennetinden kovdun. Çamurdan yaratılmış olan bir varlık yüzünden beni kovdun. O halde bana müsaade et. Bunların büyük bir çoğunluğunu sana şükredici olarak bulmayacaksın ya Rabbi diyordu. Sanki kendisi gaybı biliyordu, Allah bilmiyormuş gibi konuşuyordu. Allah'tan almış olduğu bilgiyi Sanki Allah bilmiyormuş gibi Allah'a söylüyordu. Allah Azze ve Celle zaten meleklerine söylemişti. İnsan denen varlığın kan dökeceğini, fitne fesat çıkartacağını, yeryüzünde günahlar işleyeceğini Allah meleklerine haber etmişti. Ve melekler de zaten bundan dolayı ya Rabbi bu varlığı neden yaratmak istiyorsun demişlerdi. Madem kan dökecek, fitne fesat çıkaracaksa neden bu varlığı yaratmak istiyorsun? Sanki Allah bilmiyormuş gibi şeytan böyle laflar etmişti. Ya Rabbi diyordu, onların büyük çoğunluğunu şükredici olarak bulamayacaksın. Zaten Allah Azze ve Celle meleklerine bunu haber etmişti. Zaten melekler de bu soruları sormuştu. Ve Allah Azze ve Celle de onların bu sorusuna cevaben inni a'lemu ma la ta'lemun demişti. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Evet, onların içinden bir kısmı katil olacak. Bir kısmı zani olacak, bir kısmı sarık olacak. Bir kısmı Firavun, bir kısmı Nemrut olacak ama hepsi öyle olmayacaklar. Onların içerisinden bir kısmı da İbrahim olacak, bir kısmı Musa olacak. Hepsi Ebu Cehil olmayacak, bir kısmı Ebu Bekir olacak. Bunlar arasında bir mücadele gerçekleşecek. İşte Allah Azze ve Celle bunun için yaratıyordu. Ve şeytan ta o zamandan böyle itirazlarda bulunuyordu. Ya Rabbi diyordu, bana müsaade et. Ben onlara önlerinden, arkalarından geleceğim. Ben onlara soldan, sağdan geleceğim. Ve onları saptıracağım. Onların çoğunu şükredici olarak bulamayacaksın. Soldan gelmesi, haramlara teşvik etmesi yani. Önden gelmesi mesela önümüzdeki günlerle bizi korkutması. Mesela Allah yolunda malını vermek isteyen adamın infak etmemesi, cömertlik yapmaması için önündeki günlerle korkutur. Ne yapıyorsun der, malını verme, bak ileriki günlerde sana lazım olur. Bu şekilde korkutur. Kur'an şeytanın bize fakirliği vaat ettiğini, fakirlik de korkuttuğunu ifade eder. Şeytan bu şekilde önümüzdeki günlerle bize yaklaşır. Önümüzdeki günleri hatırlatmak suretiyle önden gelir. Ve bu şekilde bizi cimrileştirir veya korkaklaştırır. Şunları yaparsan başın belaya girer der mesela. Öldürürler seni der, hapse atarlar seni der. Bir takım şeyler söylemek suretiyle insanın görevini yapmasına engel olur, önden yaklaşır. Yahut mesela önümüzdeki ahiret konusunda bizi şüpheye düşürür. Kim gitmiş de gelmiş der mesela. Ahiret konusunda şüpheye düşürmeye çalışır. Delillerini bilmeyen, ahiretin delillerini bilmeyen adam bu şekilde şüphelere düşebilir. Bütün bu şüphelerden kurtulabilmek, ahiretin delillerini bilmekle mümkün olur. İlim insanın imanını kuvvetlendirir. Bu şekilde şeytan önden de gelemediği zaman, şeytanın bu yaklaşımının cevabını verdiği zaman insan arkasından gelir. Mesela der ki, sen zamanında şöyle güzel şeyler yapmıştın. Geçmişte yapmış olduğumuz, arkamızda bırakmış olduğumuz güzel amellerimizi bize hatırlatır. Günahlarımızı unutturur, sevaplarımızı hatırlatır. Ve bu şekilde arkadan yaklaşmak suretiyle bizi saptırmaya ve amellerden uzak tutmaya çalışır. Bütün bu yollarla başaramadığı zaman en son silahını kullanır. Ve işte o zaman sağdan yaklaşır ve dini kullanır yani. Dini kullanmak suretiyle insana yaklaşır. Mesela diyelim ki böyle bir sohbete, İslam'ın konuşulduğu, Kur'an'ın mesajının anlatıldığı bir sohbete gidecekse mesela bir Müslüman, evinde otur namazını kıl der. Otur Allah'a tesbih et, Allah'a zikret der. Şeytan namaz kıl der mi, Kur'an oku der mi, tesbih et der mi? Eğer insan Kur'an'ın mesajını anlamak için bir yere gidecekse yahut Allah yolunda bir cihat faaliyetinde bulunacaksa elbette ki şeytan o durumda namaza razı olur. Tesbihe razı olur. Otur der, evinde kitabını oku. Daha evvel çok gittin der mesela. Bu şekilde şeytan insanı sağdan yaklaşmak suretiyle kandırmaya çalışır. Bazen hakikati anlatan insanlardan uzaklaştırmak için başka taraflara sevk eder. Nerede Kur'an'ın mesajı konuşuluyorsa oradan uzaklaştırabilmek için onu sadece Allah'ın zikredildiği bir takım toplantılara davet eder. Bırak der böyle sohbetleri. Zaten sen şunları şunları biliyorsun, sana yeter der. Git Rabbini zikret der. Bu şekilde onu başka ortamlara çekmeye çalışır. Bu şeytanın sağdan yaklaşmasına bir misaldir. Dini kullanmak suretiyle yani yaklaşır. Haramlarla kandıramadığını, önden ve arkadan gelmek suretiyle kandıramadığını, vesveselere düşüremediğini bu sefer de yanlış din meydana getirmek suretiyle gerçek dinden uzaklaştırabilmek için yanlış dinler meydana getirir. Yahut yanlış din meydana getirmiş olanların peşine düşürür. Filanların da yanına gidebilirsin der. Onlar da nasıl olsa Kur'an'dan konuşuyorlar der. Halbuki hakikatte onlar Kur'an'ın mesajını belki de konuşmuyorlardır. Belki de onlar bid'atlerle birlikte, iki tane doğru, 10 tane yanlışla birlikte belki o şekilde konuşuyor da olabilirler. Şeytan kendisi için en az tehlikeli olana sevk eder. Kitap okuyacaksanız bırak kitabı, otur namaz kıl der. Namaz kılmaya dursanız bu sefer de bırak yeter namaz kıldın, biraz da televizyon seyret diyecektir, emin olun. Mutlaka bunu yapacaktır. Kendisi için daha tehlikeli olan bir faaliyete giriştiğiniz zaman daha az tehlikeli olan bir faaliyete sizi teşvik edecektir. Belki o anda anlayamayacaksınız. Herhalde bu melektendir, Allah'tandır diyeceksiniz. Çünkü şeytan namaz kıl der mi, Allah'ı zikret der mi, Kur'an oku der mi, herhalde bu Allah'tandır zannedeceksiniz. Halbuki o şeytandandır. Şeytan o şekilde kendisi için daha tehlikeli olan bir faaliyetten uzak tutmak için buna razı olur. Fakat ona sizi teşvik eder, ondan sonra ondan da uzaklaştırır. Çünkü şeytan namazı da sevecek değildir. Ama o anda kitap okumaktan, sohbetten uzaklaştırabilmek, Allah yolunda bir faaliyetten koparabilmek için o tür nafile ibadetlere razı olması gerekmektedir. İşte şeytan bu şekilde büyük bir çoğunluğu saptırır. Ayet işte bu noktaya işaret eder. وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّ İblis bu şekilde zannında doğru çıktı ve doğru çıkardı kendi kendini. Yemin olsun ki Allah Azze ve Celle öyle ifade ediyor. Ant olsun ki iblis bu şekilde kendini tasdik etti. Yani ben onları saptıracağım ya Rabbi demişti. Onlara önden, arkadan, soldan, sağdan geleceğim. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın demişti. Ve dediğini de gerçekleştirdi. Bazı rivayetlerde Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e kıyamet günü diyecek ki, ey Adem, evlatlarının içinden cehennemlik olanları ayır. Adem der ki, ya Rabbi ben ne bileyim, ne kadar cehennemliktir ya Rabbi. Allah Azze ve Celle buyurur ki, 1000 kişiden 999'u cehennemliktir. Bir tanesi hariç, gerisi cehennemliktir. Evet, burada da ifade olunduğu üzere şeytan dediğini yapmıştır. Fakat bu şeytanın kendi gücü olduğu için midir acaba? Şeytan insan üzerinde bu kadar tesirli midir acaba? Allah Azze ve Celle onun da cevabını verecek. Hakikatte insan kendi nefsine uyar, şeytana değil. Şeytan mesela şu kadına bak dediği zaman bakar. Ama mesela şeytan damdan aşağı atla dese atlamaz. Her ikisini de söyleyen şeytandır. Fakat insan şeytana işine geldiği zaman, nefsinin hoşuna gittiği zaman tabi olmaktadır. İşte onun için şeytan kendisini savunur. Kur'an-ı Kerim şeytanın savunmasını da anlatır bize. Şeytan kıyamet gününde başkaları tarafından suçlanacak, ehli cehennem tarafından suçlanacak ve ehli cehennem diyecek ki, ya Rabbi bu şeytan bizi kandırdı. Bu şeytan bizi kandırdı. İşte o zaman şeytan kendisini savunur ve ya Rabbi der, hayır bunlar doğru konuşmuyorlar. Ben onları zorlamadım ki ya Rabbi. Ben sadece onları davet etmiştim ya Rabbi. Onların da işine geldi ve benim davetime icabet ettiler. İşte şeytan kendi zannını, Kur'an-ı Kerim burada zan ifadesini kullanıyor. Evet, çünkü şeytanınki gaybı kesin olarak bilemeyeceğine göre, meleklerin konuşmalarından bir şeyler duymuş, Allah Azze ve Celle meleklerine bilgi vermiş, insanların içinden katillerin, namussuzların, hırsızların çıkacağını, kötülük yapanların, fıskı fucur yapanların, fasık ve facirlerin çok olacağını Allah Azze ve Celle meleklerine bildirmiş. Ve meleklerin de bildiği bir gerçeği şeytan da onlardan öğrenmiş ve bu şekilde böyle konuşmuştu. Onların büyük bir çoğunluğunu sana şükredici bulmayacaksın ya Rabbi. Ve bu bir zandan ibaretti aslında. Evet, bu bir zandı. Fakat zannı doğru çıktı. Çünkü Allah Azze ve Celle'den almış olduğu bir bilgiye dayanıyordu bu zan. Ne kadarı, insanların ne kadarı cehennemlik olacak onu bilemezdi. Fakat şunu biliyordu ki insanların büyük bir çoğunluğu kendisine uyacaklar. Çünkü onlarda kuvvetli bir nefis var. Biliyordu ki insanlar imtihana gönderilmişler bu dünyaya. Şeytan bunu bildiği için böyle bir tahminde bulunmuştu. Onların büyük bir çoğunluğunu şükredici bulamayacaksın. İlla ibadekel muhlasin demişti ama. Senin kullarının içerisinden muhlas olanlar var. İhlasa erdirilmiş olanlar, samimi olarak kulluk yapanlar, onlar hariç ya Rabbi demişti. Şeytan onlara gücünün yetmeyeceğini zaten kendisi de o zamandan söylemişti. Demek ki muhlis ve muhlas olanlara şeytanın gücü yetmeyecek. Samimi olanlar, Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla takdir etmiş, onu koyması gereken yere koymuş, makama koymuş olanlar, kendisini de koyması gereken yere koymuş olanlar, onlar ibadetlerinde samimi olanlar, kulluğunda samimi olanlar, hakikati arama konusunda samimi olanlar, şeytan açıkça onlara gücünün yetmeyeceğini ifade eder, bunu itiraf eder. İlla ibadekel muhlasin der. Ya Rabbi, senin kullarının içinden muhlas olanlara gücüm yetmeyecek. Bunu itiraf eder. Demek ki muhlas olmayanlara, samimi olmayan ve samimileştirilmemiş olan, muhlis, samimi, muhlas da samimiyete ulaştırılmış olan, bizzat Allah tarafından samimiyet kalbine konulmuş olanlar, riyakarlıktan uzaklaştırılmış, çektiği bir takım çileler ile tamamen ihlasa ulaşmış olanlar, kainat kitabını okumak suretiyle Rabbul Alemine yaklaşmış, onu sevmiş, ondan korkmuş ve bu şekilde ihlasa ulaşmış olanlar, her yaptığını sadece Allah için yapma derecesine gelmiş olanlar, insanlar için hiçbir şey yapmamak gerektiğini anlamış ihlaslılar, onlara gücüm yetmeyecek diyor şeytan. Ve dediği doğru. Hakikaten de hiçbir zaman muhlis ve muhlislere gücü yetmedi. وَلَقَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهِمْ Evet, onlar üzerinde iblis kendi zannını doğru çıkarttı. فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ve ona ittiba ettiler. İnsanların büyük bir çoğunluğu onun peşinden gittiler, ona uydular. Yani iman etmek başka bir şey, ittiba etmek başka bir şey. Şeytana iman etmese, şeytana tapmasa bile, bazıları şeytana tapar, şeytana tapanlardan olmasa bile ona ittiba etmek, onu reddetse bile ama ona uymak, bu şekilde büyük bir çoğunluğu fettebe'u, ona uydular. Allah Azze ve Celle şeytana insanların uyduğunu haber eder. Halbuki şeytanın bizim düşmanımız olduğunu ta Hazreti Adem'e de söylemişti, bize de haber etmişti. Düşmanımız olduğunu bile bile ona uyarız. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nda, İstiklal Savaşları'nda nasıl ki düşmanlar bize saldırdılar. Onların düşmanımız olduğunu gözlerimizle gördük. Fransızı bize saldırdı, İngiliz'i saldırdı, İtalyan'ı, Yunan'ı saldırdı. Niceleri saldırdılar ve tarih boyunca da Haçlı seferleriyle defalarca saldırmışlardı. Onların düşmanımız olduğunu gördüğümüz halde İstiklal Savaşlarından sonra onların peşinden gitmedik mi? Onlara uymadık mı? Onların her şeylerini, kültürlerini, sanatlarını, kanunlarını, örf adetlerini, her şeylerini almadık mı? Onların o medeniyetsiz medeniyetlerini almadık mı? Onlara uymadık mı? İşte Allah Azze ve Celle insanın mayasını söylüyor bize. Bize düşmanın kim olduğunu haber ettiği halde biz nasıl ki bu dünyada da gözümüzle gördüğümüz düşmanlara bile uyuyorsak, aynı şekilde şeytana da gözümüzle görmediğimiz düşmanımıza da uyuyoruz. Allah'ın bunca ikazına rağmen fettebeuh, ona ittiba ettiler. İlla ferikan minel müminin, sadece müminlerden bir fırka, bir topluluk hariç. Demek ki onlar o muhlis ve muhlas olanlar. İşte biraz evvel söylediğim gibi şeytan da itiraf ediyordu onu. Senin kullarının içinden muhlas olanlara gücüm yetmeyecek ya Rabbi demişti. Evet, Allah Azze ve Celle demek ki bu şekilde kullarına böyle bir ihlas nasip ediyor. Demek ki insan Allah'tan böyle bir ihlas istediği zaman Allah veriyor. Demek ki mümin olursa, hakiki mümin olacak olursa, kainat kitabını okumuş ve kainat kitabını okuyup Allah Azze ve Celle'yi tanımış ve onu sevmiş ve o şekilde iman etmiş olursa, tamamen kuvvetli bir imanla iman ettiği zaman artık şeytanın ona gücünün yetmeyeceğini ifade ediyor. Demek ki iman şeytandan daha kuvvetlidir. İnsan isterse imanda bu dereceye ulaşabilir. Şeytanın insan üzerindeki gücünden daha büyük bir güçtür iman. Demek ki Allah Azze ve Celle o derece imanı insana vermektedir. Yoksa insan şeytanı nasıl mağlup edecek? Nefsini nasıl mağlup edecek? Demek ki insan isterse böyle bir imana ulaşabilir. Şeytanı, nefsini ve çevresindeki kafirleri, fasıkları yenebilecek kadar bir iman. Demek isterse Allah kendisine verir. Eğer Allah vermezse o zaman insan bunlara karşı nasıl mücadele edebilir? Mücadeleyi başarabilmemiz için iman ettiğimiz zaman şeytan yenebileceğimiz şekilde bize bir imanın verilmesi lazım. Biz şeytana uymak istemediğimizde Allah Azze ve Celle'nin bizi şeytandan koruması lazım. İşte öyle bir imanın mümkün olduğunu bize Kur'an ifade ediyor. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ, onun onlar üzerinde bir sultanı yoktu. Bir gücü, kuvveti yoktu. Şeytanın insan üzerinde böyle bir kudreti yoktu. Burada hakimiyet ve kudret manasına gelir sultan. Ama aynı zamanda hüccet manasına da gelir. Yani bir delil. Şeytanın insanları saptırırken insanı saptırabilmek için kullandığı kuvvetli bir delili yok. Yani hakikatte şeytan ve şeytanın yeryüzündeki temsilcileri hiçbir zaman gerçek bir delile sahip değildirler. Çünkü batıl hiçbir zaman gerçek bir delile sahip olamaz. Bir sultana sahip olamaz. Gerçek bir delile nasıl sahip olsun? Batılın delili olmaz ki. 2 kere 2 5'tir diyenin delili olmaz ki. 2 kere 2 3'tür diyenin delili olmaz ki. Bunların hiçbir zaman bir sultanın bir hücceti olmayacaktır. Demek ki yanlış istikamete girmiş olanlar, şeytanın ya da şeytanın yeryüzündeki temsilcilerinin izinden gidenler, bunlar aslında kuvvetli bir delilin peşinden gidiyor değiller. Demek ki bunlar kuvvetli bir delil ile aldatılmış sayılmayacaklar kıyamet gününde. Demek ki aslında şeytanın ve şeytanın temsilcilerinin onlar üzerinde kuvvetli bir delili veya hakimiyeti yok. Demek ki onlara tabi olmuş olanlar kendi istekleriyle tabi olmuşlardır. Dolayısıyla mesuldürler. Eğer insanı kandırabilecekleri kadar güçlü bir delilleri olsaydı ellerinde,
Allah Azza ve Celle batıla böyle bir imkan vermiş olsaydı, o zaman belki insanlar kısmen mazur görülebilirlerdi. Ama Allah Azza ve Celle öyle bir delil hiçbir zaman ne şeytana ne de şeytanın temsilcilerine vermedi. Mesela Hazreti İsa'nın ilahlığını söyleyenler, acaba onun ilahlığına dair bir delil gösterebilirler mi? Ellerinde böyle bir delil var mıdır mesela, göstersinler. Eğer Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiğini söyleyeceklerse, o zaman Hazreti Musa'nın da ilah olması lazım gelir. Allah Azze ve Celle'nin birçok peygamberi var böyle mucizeler göstermiş olan. Bir tek Hazreti İsa mı mucize gösterdi? Hazreti Musa'nın ve Efendimizin mucizeleri, Salih Aleyhisselam'a verilen dişi deve mucizesi, birçok peygambere, bütün peygamberlere mucize verildi. Onlar Allah mıydı? Onlar ilah mıydı? Musa denizi yarıyordu biiznillah. İlah mıydı? Ateş İbrahim'i yakmıyordu. İbrahim ilah mıydı? Neden o halde Hazreti İsa ilah olsun? Babasız dünyaya geldiğini mi delil olarak gösterecekler? Hüccetleri bu mudur? Babasız dünyaya geldiğine göre o halde Allah'ın oğludur mu diyecekler? Babası Allah mıdır diyecekler? Hazreti Adem'in babası da yok, anası da yok. O zaman onun da ilah olması lazım gelir. Neden onu söylemiyorlar da Hazreti İsa'nın ilahlığını söylüyorlar? Hiçbir zaman batılın gerçek bir delili yoktur ve olamaz. Yanlış bir şey için kuvvetli bir delil bulmak mümkün olamaz. Bugün insanların uydurmuş oldukları ideolojilerin de hiçbir zaman gerçek bir delili yoktur ve olmamıştır. Olsaydı zaten ideolojiler çöker miydi? İdeolojilerin çok kısa bir sürede çöktüğünü görüyoruz. Kuvvetli bir delilleri olsaydı, şeytan onlara kuvvetli bir delil gösterebilmiş olsaydı çöker miydi? Sadece zuhruf el kavl, bir takım yaldızlı sözlerden ibaret. Sosyalizm gibi mesela fakir fukara hakkını savunmaktan bahsederken, sermayenin haksızlık yaptığını söylerken, bir doğruyu ifade ederken başka bir yanlışa düşer. Fakirin hakkını savunacağım derken bu sefer zengin haksızlık yapar, çalışan haksızlık yapar, şahsi mülkiyete izin vermez, devleti kabul etmez, bir takım başka arızalar meydana getirir ve üretimin düşmesine, insanların tembelleşmesine sebep olur. İster böyle bir ideoloji, isterse bugün dünyada din olarak kabul edilen bir yanlış bir din. Sonuç itibariyle bunların hiçbirisinin bir sultanı yok. Hiçbirisinin bir hücceti yok. Eğer bir nebze inceleyecek olursanız bunların tamamen yanlışlarla dolu olduğunu, çelişkilerle dolu olduğunu görürsünüz. O ideolojilerin sonuçta bir takım problemlere sebebiyet verdiklerini görürsünüz. Bugün mesela sosyalizm çöktü derken kapitalizm sanki tamamen dimdik ayakta mı duruyor? Demokrasi mesela bugün dimdik ayakta mı duruyor? Kapitalist ve demokratik ülkelere bir bakın. Onların da bir sultanının, bir hüccetinin olmadığını göreceksiniz. Eğer olmuş olsaydı herhalde dünyada bu kadar problem olmazdı. Madem ki dünyada bu kadar probleme sebebiyet verdi şu medeniyet dedikleri ve madem ki şu medeniyette hakim olan ideoloji kapitalizm ve demokrasidir, demek ki bu her ikisi de insana huzur getirmemiştir. Demek ki bu insanların huzurunu almış götürmüş, hem bir taraftan itikadı öldürmüş, bir taraftan ahlakı öldürmüş, bir taraftan ekonomiyi öldürmüş, belirli zümrelerin yeryüzünde hakimiyetini sağlamış, insanların ahlakını çökertmiş olan sistemler. Bunların insanlar üzerinde bir sultanı yok aslında. Bir hakimiyetleri olamaz aslında. İnsanların üzerinde şeytanın bile bir hakimiyeti yokken ideolojilerin peşinden gidenler, kıyamet gününde o ideologları sorumlu görecekler. Onları suçlayacaklar. Ya Rabbi filanın peşinden gittik diyecekler. Ona iki kat azap tattır ya Rabbi diyecekler. bu surenin de ileriki ayetlerinde ona temas edilecek. Kıyamet gününde birbirlerini suçlayacaklar. Halk kesiminden olanlar, liderlerin peşinden gitmiş olanlar, kıyamet gününde liderleri suçlayacaklar, şeytanı suçlayacaklar. Şeytan da kendini savunacak, o liderler de kendini savunacak. Diyecekler ki, ya Rabbi bunlar bizi saptırdın. O önde gelenler müstekbirun, onlar diyecekler ki, büyüklenmiş, yeryüzünde Allah'ın dediği değil, benim dediğim olur demiş. Allah'ın izinden değil, benim izimden gidin demiş olan o liderler. Onlar kendilerini savunacaklar ve diyecekler ki, biz sizi zorlamadık. Sizin üzerinizde böyle bir gücümüz ve sultanımız yoktu. Biz sizi yalnızca davet ettik. Şeytan da aynı şeyleri söyleyecek. Biz sizi yalnızca davet ettik. Bir ideoloji uydurduk. Onun peşinden sizi sürükledik. Sizin de hoşunuza gidiyordu. Siz o yüzden peşimizden geldiniz. Biz sizi zorlamadık. Üzerinizde bir sultanımız, hakimiyetimiz yoktu. Bize karşı gelebilirdiniz. Bize kulluk yapmayabilirdiniz. Sizi yaratanın kulu olabilirdiniz. Şerefinizi muhafaza edebilirdiniz. Bize kulluk yapmakla şerefinizi beş para ettiyseniz kendinizi suçlayın. Bu şekilde onlar kendilerini savunurlarken bunlar diyecekler ki, halk kesiminden olanlar, bel mekru leyli ve neher, doğru söylüyorsunuz, doğru da üzerimizde bir hakimiyetiniz yoktu belki. Belki zorlamadınız. Belki dipçik zoruyla yapanlar olmuştur ama hepsi öyle değil. Belki üzerinizde, evet bizim üzerimizde böyle bir şey yapmamış olabilirsiniz ama gece gündüz, bel mekru leyli ve neher, gece gündüz tuzaklar hazırladınız. Gece gündüz bizi televizyonlarla, medya ile, ideolojilerle, çarşı pazarla, bizi dünya perest yapmakla, makam perest yapmakla, çeşit çeşit tuzaklar hazırlamakla, gece gündüz tuzaklar hazırladınız, bizi saptırdınız. Tartışıyorlar, cehennemdeler bunlar. Önde gidenler de, onları saptıranlar da cehennemde. Onların izinden gidenler de cehennemde. Çünkü gerçekte onların üzerinde bir sultanları yoktu. Şeytanın da yoktu. O şeytan gibi liderlerin de hakikatte onlar üzerinde bir hakimiyeti yoktu. İsteselerdi Allah'a teslim olabilirlerdi. Ama onlar haramlar içinde yüzen o liderlerinin peşinden gitmeyi tercih ettiler. Bilmiyorlar mıydı o liderlerinin her günü haramlarla geçiyor? Bilmiyorlar mıydı o liderleri her gün haramlara imza atıyor? O liderleri destekleyenler bilmiyorlar mı? Bir yerde bir fuhuşhane açılacaksa o liderler imzalıyor. Bilmiyorlar mı, bir yerde birahane açılacaksa onu o liderler imzalıyor? Bilmiyorlar mı, faizli bankalar açılacaksa liderler imzalıyor? Bilmiyorlar mı, Amerikan askerine yardım gidecekse onu liderler imzalıyor? Bunu bile bile o liderleri desteklediler. Şeytanın da liderlerin de onlar üzerinde gerçek bir hakimiyeti yoktu aslında. Ama onlar bunları bile bile onları destekliyorlardı. Dolayısıyla beraber cehenneme girmeye layıktırlar. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانٍ Onların üzerinde bir sultanı yoktu. Şeytan için böyle bir güç ve kuvvet Allah tarafından verilmemişti. Demek ki şeytan aslında zayıftır. Cin taifesindendir. Ve Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem cinlerin yiyeceğinin tezek, hayvan pisliği yani, ve de kemiği olduğunu ifade eder. Yani adeta, affedersiniz, köpeğe benzeyen bir varlık demek ki. Köpekten korkarsan sana saldırır ya hani, üzerine gidersen kaçar ya hani. İşte aynen o şekilde hakikatte cin taifesinden olan şeytandan da korkmaya gerek yok. İnsan Allah'tan korkacak olursa şeytanın ona yapabileceği bir şey yok. Ama şeytandan korkacak olursa şeytan insanın üzerine gelir. Hakikatte kuvvetli değil. Demek ki insana iman nasip olacak olursa, iman istersem, ilgi duyarsa, iman nasip olacak olursa şeytan onun üzerinde tesir edememektedir. Ama insan aslında şeytana uymak istemekte. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Yani demek istiyor ki hakikatte insanlar nefislerine taparlar, şeytana değil. Belki şeytanı suçlayacaklar. Belki şeytana uydum diyecekler. Evet, şeytan onları azdırmaya çalıştığından dolayı günahkardır. Evet öyledir, ama insan şeytana uymayabilirdi. Akıl verilmişti, irade verilmişti, kitap gönderilmişti kendisine. Dolayısıyla bu şekilde davranması mümkündü. Yani kitaba uyması mümkündü. Nefsiyle mücadele edebilmesi, verilen iradeyi kullanması mümkündü. Ama o iradesini kullanma zahmetine katlanmak istemedi. Mesela bir talebe ders çalışmasının gerekliliğini bilir. Ama kendisine zor gelir, o yüzden çalışmaz. Ama bilir. Demek ki akıl kendisine doğruyu söyler. Bir insan birisinin malını çalarken, haksızlık yaparken yaptığının yanlış olduğunu bilir. Vicdanı kendisine bunu söyler ama yine de yapar. Dolayısıyla bundan dolayı mesuldür. Ve işte Allah Azze ve Celle buyurur ki, onlar üzerinde bir hakimiyeti ve bir hücceti yoktu. Bir kuvvetli delile sahip değildi. İlla lin'aleme men yu'minu bil ahira. Sadece biz istedik ki bilelim. Kim ahirete gerçekten iman ediyor onu bilelim, onu ortaya çıkaralım yani. Zaten Allah Azze ve Celle bilmektedir. Olmadan evvel bilir. Sonsuz ilim sahibidir, gaybı bilendir. Fakat burada Allah Azze ve Celle bilmek için derken, bilelim diye böyle yaptık. Şeytanı yani onların başına musallat ettik. Biliyoruz. Biliyoruz kim şeytana uyacak, kim uymayacak. Allah elbette ki bilir, ama Allah ortaya çıkartmak ister. Kıyamet gününde kullar itiraz etmesinler diye. Ya Rabbi, belki de şeytana uymazdım, nefsime uymazdım demesinler diye. Allah Azze ve Celle onlara böyle bir imtihan dünyası yaratır. Ve bu şekilde kimin ne olduğunu ortaya çıkartır. Buradaki lin'aleme ifadesi, bilelim diye ifadesi, Allah'ın bilmediğini göstermez. İnsan o günahı işleyince Allah o anda öğreniyor demek değil bunun manası. Allah Azze ve Celle kulunu yaratmadan evvel zaten kulunun ne yapacağını bilir. Ne yapacağını bilir ve fakat yine de onun bu dünyaya gelmesini takdir eder. Kıyamet gününde ben biliyordum. Sen böyle yapacağını, o halde sen dünyaya göndermeye gerek görmedim dese, o zaman kul itiraz eder. Belki de yapmazdım ya Rabbi der. Onun için öyle demesin diye Allah onu dünyaya gönderir. Yoksa Allah onun ne yapacağını zaten bilmektedir. Demek ki şeytana müsaade edilmesinin bir sebebi bu. Ahirete hakkıyla iman eden, her yaptığımın karşılığını göreceğim diyen, böyle diyen, buna iman edenle buna iman edememiş olanı ayırmak için. Yani burada denilmek isteniliyor ki, insan ahiret hakkıyla iman edecek olursa, o takdirde şeytana uymaktan kendisini koruyabilir. Farzları yapmak kendisine kolay gelir. Haramlardan uzak durmak kendisine kolay gelir. Allah'ın kendisini gördüğünü ve her şeyi yazdığını bildiği zaman, kuvvetli bir ahirete iman demek ki insanı şeytanın tasallutundan kurtarabilir. İşte Allah Azze ve Celle günaha girenin neden günaha girdiğini açıklıyor. Ahirete imanın zayıflığından kaynaklanıyor yani. Ahirete kuvvetle iman etmiş olsaydı insan, o takdirde haramdan korunmak kişiye kolay gelirdi. Allah'ın her şeyi yazdığını bilseydi, Allah'ın her şeyi murakabe ettiğini bilseydi, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilseydi, duyduğunu bilseydi, ahirette de bunların hesabını soracağını bilseydi, Allah'ın adil olduğunu, mutlaka adaleti gerçekleştireceğini bilseydi, bu dünyada adaletin gerçekleşmediğini ama Allah'ın bir yerde mutlaka adaleti gerçekleştirmesi gerektiğini, işte oranın da ahiret olduğunu anlamış olsaydı, o zaman o günahlardan ve şeytandan kendisini koruyabilecekti. İşte Allah Azze ve Celle illa lina'leme men yu'minu bil ahira, ahirete iman edeni bilelim diye, kim şeytana uyacak, kim uymayacak, kim ahirete iman edecek ve şeytana uymayacak, kim de ahireti inkar edecek ve şeytana uyacak, onu ortaya çıkaralım diye. Mimmen huve minha fi şek, ve böyle olanlarla, ahiret hakkıyla iman etmiş olanlarla, iman etmemiş ve ahiret hususunda şüpheye düşmüş olanları birbirinden ayıralım diye. Demek ki şüpheye düşen insandan böyle günahlar olacaktır. Demek ki şüphe insanı küfre kadar götürecektir. Ahiret konusunda şüphe eden insan Müslüman sayılamaz. İman esaslarından şüphe eden adam dinden çıkar. Acaba Allah var mıdır gibi, yahut acaba Allah'tan başka ilah var mıdır gibi, yahut filan peygamber peygamber midir gibi bir şüpheye düşse, yahut ahiret hususunda bir şüpheye düşecek olsa, böyle bir insanın imanı gider. İşte Allah Azze ve Celle şüpheye düşenle düşmeyeni ayırt etmek için buyuruyor. Şüpheye düşenleri düşmeyenlerden ayıralım diyem. Yani şeytan musallat olacak. Allah da ona müsaade ediyor. Neden müsaade ediyor? İşte cevabı bu. Allah neden şeytanı yarattı cevabını söylüyor bize. Ahiret hususunda şüpheye düşenle düşmeyecek olanı ayıralım diye. Şeytanla mücadele edenle etmeyeni ayıralım diye. Yükselmek isteyenlere fırsat verelim diye. Demek ki yükselmek isteyenlere Allah bu şekilde fırsat veriyor. Şeytan olmasaydı nasıl yükselecektik? Nefsimiz olmasaydı nasıl yükselecektik? Kafirler, fasıklar olmasaydı onlarla mücadele etmeseydik. Gerek nefsimizle gerek şeytanımızla, gerek insanlarla mücadele etmeseydik nasıl yükselecektik? Allah Azze ve Celle bu üç tane yer çekimini, şeytan, nefis ve insan, kafir ve fasık insanlar, bu üç tane yer çekimini yarattı ki bunlarla mücadele ederek yükselelim diye. Yükseliş bedava olmayacak yani. Cennete girmek bedava olmayacak yani. Cehennem de demek ki boşuna değil. Ahiret konusunda şüphe etmek demek ne demek? İşte cehenneme götüren sebep. İnsan neden ahiret hususunda şüphe eder? Ya Allah'ın kudretinden şüphe etmektedir. Allah Azze ve Celle yeniden insan yaratamaz gibi düşünmektedir. Ya ondan dolayı şüphe etmektedir. Yahut da Allah Azze ve Celle'nin adaletinin olmadığını düşünmektedir. Bu dünyada her zalimin yaptığı yanına kar kalacaktır diye düşündüğünden dolayı olabilir. Bu Allah'ın adaletsiz bir Allah olduğuna inanmaktır. Halbuki Allah el-adl sıfatına sahiptir. Adaletlidir. Dolayısıyla ahirete inanmayan adaletsiz bir Allah'a inandığından dolayı da ebediyen cehennemlik olacaktır. Çünkü Allah adalet sahibidir. Her memleketin mahkemesi var. Nasıl olur da Allah'ın memleketi olan şu dünyada mahkeme olmaz? Her memleketin hapishanesi var. Nasıl olur da Allah'ın hapishanesi olmaz? Her memlekette cellat var, gardiyan var. Nasıl olur da Allah'ın gardiyanı olmaz, zebanisi olmaz? Nasıl olur da her memlekette başarılı insanlar takdir edilirken, onlara mükafatlar verilirken, nasıl olur da Allah vermez? Nasıl olur da Allah salih kullarını mükafatlandırmaz? Salihler yaptıklarının mükafatını görmeyecek olurlarsa, şehitler şehadetlerinin mükafatını görmeyecek olursa, zalimler de zulümlerinin cezasını çekmezse, Allah ne zaman, nerede adaleti gerçekleştirecek? Bu mutlaka gerçekleşmek zorunda. Allah'ın adalet sıfatı bunu gerektiriyor. Allah'ın kerim sıfatı daima kullarına karşı cömertçe vermeyi gerektiriyor. Eğer kulları olmayacak olursa Allah o zaman kime cömertlik yapacak? İşte bunlardan dolayı ahirete kuvvetle iman etmek delillerini bilince mümkün olur. Ne kadar delil bilirsen o kadar ahirete imanın kuvvetlenir. Ve işte o zaman farzları yapmak ve haramlardan sakınmak insana kolay gelir. Allah Azze ve Celle'nin verdiğin her kuruşun sana karşılığını vereceğini bilirsen paran varsa verebilirsin. Bu yolda adım attığın zaman her adımını Allah sevap verecek, bunu bilirsen adımını atabilirsin. Bu yolda terlediğin zaman her damla terine karşılık Allah'ın mükafat vereceğini bilirsen terleyebilirsin. Bir takım haramlardan kendini koruduğun zaman Allah'ın sana bunun mükafatını vereceğini bilirsen kendini haramlardan koruyabilirsin. İşte o zaman kolay gelir. Demek ki farzları yapmak ve haramlardan korunmak ahirete kuvvetle imanla mümkün. Ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz. Ve senin Rabbin her şey üzerine hafizdir. Her şeyin muhafızım. Her şeyi koruyandır Allah'ım. Bu şekilde Allah Azze ve Celle sizin ahirete imanınızı korur. Sizin amellerinizi de korur. Ne yaptıysanız günahınızı da sevabınızı da korur. Dolayısıyla ona göre madem ki hafızdır, madem ki her şeyi korumaktadır, her şeyi yazmaktadır, bütün bilgileri muhafaza etmektedir. O halde mutlaka ahiret olmalı. Yoksa neden yazıyor? Hesap kitap yoksa Allah neden yazsın ki o zaman? Madem ki hesap yok, kitap yok, madem cennet yok, cehennem yok, o zaman Allah neden hafiz sıfatına sahiptir? Neden her şeyi kaydediyor? Madem ki hafizdir, o halde onun her şeyi kaydetmesi, muhafaza etmesi, demek ki bir şey için, demek ki mükafat verecek, demek ki ceza verecek onun için. Ve senin Rabbin işte böyledir ey Resulüm. Onlar her ne kadar ahirete iman etmeseler de Allah her şeyi yazmaktadır. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. De ki onlara, o Allah'tan başka taptıklarınız, zannettikleriniz, yani ilah zannettiklerinizi çağırın. O ilahlaştırdıklarınızı, dua ettiklerinizi bir çağırın bakalım size ne yapabilecekler. Ama put nev'inden, ama ölmüş olan bir insan da olabilir bu. Mezarda yatan bir insandan yardım isteyenler, Allah Azze ve Celle buyurur ki haydi çağırın onları. Çağırın mezardakileri. Çağırın o putlaştırdıklarınızı. Çağırın bakalım size nasıl yardım edebilecekler. Böyle söyle onlara ey Resulüm. Udu'l-lezine zaamtum min dunillah. Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. La yemlikune miskale zerratin fissemavati ve la fil ard. Onlar göklerde ve yerde zerre-i miskale bile sahip değiller. Hiçbir şeye güçler yetmez. Zerre-i miskal bile onların değil. Göklerde ve yerde her ne varsa hiçbirisi onların değil. Fatır suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, hurmanın zarı bile onların değil. Hiçbir şey onların değil. Göklerde ve yerde her ne varsa sizin o ilahlaştırdıklarınız, bir takım şeylere gücü yeter zannettikleriniz, Allah'ın yardımcıları zannettikleriniz ya da kainatın idaresinde söz sahibi olarak gördükleriniz, hiçbir şeye zerre-i miskale bile güçler yetmez, ona bile sahip değildirler. Demek ki Allah'ın dışında varlıklara sahip olan bir varlık yok. Mahlukat demek ki bir tek ilahın hepsi onundur. Zaten mahlukat arasındaki denge de bunu ispat ediyor. Ondan başka bir ilah olmuş olsaydı eğer ilahlar arasında çatışma olurdu. Göklerde ve yerde mutlaka düzen bozulurdu. Bir ilah bir şey söyler, başka bir ilah başka bir şey söyler. Ve aralarında tartışma olurdu. Yani Allah Azze ve Celle böyle bir şeyin mümkün olmadığını, her şeyin bir zat tarafından yaratıldığını ifade ederken, Aslında aynı zamanda şunu söyler. Madem ki her şey bir zat tarafından yaratılmıştır. O halde her şey onun dediği gibi olması gerekmez mi? Madem ki göklerde ve yerde her ne varsa sizin değil ve hiç kimsenin değil. Madem ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. O halde göklerde de yerde de onun dediğinin olması gerekmez mi? O halde göklerde nasıl ki onun dediği oluyor, ona karışamıyorsanız, güneşe müdahale edemiyorsanız, galaksilere müdahale edemiyorsanız, aynı şekilde yeryüzünde de Allah'ın kanunlarına müdahale etmemeniz gerekmez mi? Madem ki göklerde onun dediği oluyor, yerde de onun dediğinin olması gerekmez mi? Madem ki göklerde mükemmel bir nizam kurmuş, madem ki gökleri mükemmel idare ediyor, o koca galaksileri, yüzlerce milyar kere yüzlerce milyar yıldızları, gezegenleri, uyduları, madem ki mükemmel idare ediyor, onların arasında bir denge meydana getirmiş, adaleti tesis etmiş, bir düzen kurmuş, o halde sizi mi idare edemeyecek, size mi düzen kuramayacak? Bütün kainatta düzen kuran Allah, sizi de yaratan O, size mi düzen kuramayacak? Bütün kainatı nasıl mükemmel idare ediyorsa, bırakın idareyi Allah'a, sizi de mükemmel idare etsin. Bu ayetler bilineni bildirmek için gelmemiş. Herkes biliyor. Mekke'deki Ebu Cehil de biliyordu, göklerde ve yerde ne varsa Allah'a ait. Ebu Cehil de bunu biliyordu, Ebu Leheb de bunu biliyordu. Onlara sorsan, Kur'an buyurur, ey Resulüm, onlara sorsan gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeri kim yarattı desen yine Allah derler. Bakın Kur'an kendisi söylüyor. O putperestlerin, o müşriklerin her şeyin Allah'a ait olduğunu itiraf ettiklerini, kabul ettiklerini söylüyor. O halde Allah Azze ve Celle burada neden bilinen bir şey tekrar ediyor? Bilinen bir şey tekrar etmek değil burada maksat. Buradan bir sonuca ulaşmak. Yani madem ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O halde bırakın O'nun dediği olsun. Akıl da bunu gerektiriyor, vicdan da bunu gerektiriyor. Akıl bunu gerektiriyor çünkü akıl diyor ki, bütün kainatı yaratan sonsuz ilme sahiptir. O halde insan ondan daha iyi bilemez. Vicdan da bunu söylüyor. Çünkü vicdan diyor ki, madem ki onundur, söz sahibi de o olmalı. İşte gerek akıl gerekse vicdan, her ikisi de kainatın sahibinin dediğinin olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde her ne varsam, o sizin Allah'tan başka ilahlaştırdıklarınız, ama mezardaki bir lider, ama bir ideoloji, ama her neyse, bazen bu putlaştırılmış olan bir şeyh de olabilir. Allah'tan başka dua edilen, çağrılan her neyse, ya da Allah Azze ve Celle'nin yerine kanun koyma yetkisi verilmiş olan, Allah'ın Allah'a dikkate almadan, Allah'a hesaba katmaksızın, Allah da kim oluyormuş dercesine adeta, onun devri geçti, Kur'an'ın devri geçti deyip, bu zamanda bizim dediğimiz olur diyenler, işte bu şekilde olanlara dua edenler, bunlardan talepte bulunanlar, kendini ilahlaştırmış olanlardan talepte bulunanlar, yahut da kendini belki ilahlaştırmamış ama insanlar onu ilahlaştırmış, Hazreti İsa'nın ilahlaştırılması gibi, kabirde yatan bir Allah dostunun ilahlaştırılması gibi, her neysem, böyle ilahlaştırılmış olanlara dua edin bakalım, onlar göklerde ve yerde neye sahiptirler? Size yardım edebilecekler mi? Dua edin de görün bakalım. Hiçbir şeye güçlerinin yetmediğini göreceksiniz. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyurur ki, insanların Allah'ı bırakıp da başka şeylere dua etmemeleri için buyurur ki, kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ben onlara yakınım, ben onların dualarına icabet ederim. O halde bana dua etsinler ve bana iman etsinler ta ki bu şekilde reşit olsunlar. Olgunlaşsınlar, şirkten kurtulsunlar, adam olsunlar. Kullarım sana beni sorarlarsa onlara böyle söyle ey Resulüm, ben onlara yakınım, fe inni karib. Yakınım ben onlara, ucibu davete da'ize da'an. Dua edecek olursa ben duasına icabet ederim. O halde o da bana icabet etsin. Fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun. Ben madem ki onların duasına icabet ediyorum, o halde onlar da bana dua etsinler. Ve iman etsinler ve bu şekilde şirkten kendilerini korusunlar. Allah'ın dışında kimseden bir şey istemesinler. Neden biz Fatiha'da İyyâke nestaîn diyoruz? Yalnız senden yardım dileyeceğiz ya Rabbi diye Allah'a söz veriyoruz. Böyle diyenler, ondan sonra kabirlerden yardım isteyenler, hiçbir şeye sahip olmayanlardan yardım isteyenler, hem İyyâke nestaîn diyorlar, hem de ondan sonra Allah'tan başkasından yardım istiyorlar. Hem İyyâke nâbud diyorlar, yalnız sana ibadet edeceğiz ya Rabbi diyorlar. Dua ibadettir buyuruyor Peygamberimiz. O halde yalnız Allah'a ibadet edeceğimize göre yalnız Allah'a dua etmek zorundayız. Onun dışında bir varlığa dua edenler şirke düşmüş olurlar. Müslüman Müslümandan dua isteyebilir. Benim için dua eder misin diyebilir. Fakat Allah'a dua edecektir sonuçta dua eden kişi. Birbirimizden dua istememizde bir mahzur yok. Fakat dua ettiğimiz zaman Allah'ın dışında bir şeye dua etmek, Allah'tan başkasından talepte bulunmak şirktir. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَحِيرٍ. İşte bu şekilde onların göklerde ve yerde zerre-i miskale bile sahip olmadıkları ifade edildikten sonra onların o gökler ve yer konusunda da bir ortağı yok. Gökler ve yer konusunda Allah Azze ve Celle'ye ortak olabilecek bir varlık yok. Ve Allah'ın bir yardımcısı da yok. Yani nasıl ki Allah'ın ortağı yok, Allah'ın yardımcısı da yok. Çünkü bazı müşrikler Allah Azze ve Celle'ye bazı putların yardımcı olduğuna inanıyorlardı. Kendilerince böyle bir itikat geliştirmişlerdi. O putlaştırdıkları insanlar eskiden gelmiş, yaşamış ve büyük bir insan olduğuna inanılan kimselerdi. Akıllarınca öyle kabul ediyorlardı. Büyük bir insandır bu adam diyorlardı. Allah Azze ve Celle katında değerli bir insan. Biz ona dua ettiğimiz zaman o bizim duamızı Allah'a ulaştırır. Ve Allah Azze ve Celle onun sayesinde duamızı daha çabuk kabul eder diye inanıyorlardı. Demek ki onlar kainatı yarattığına inanmıyorlardı. Gökleri ve yeri o putların yarattığına inanmıyorlardı. Fakat o putların geçmişte salih bir insan olduğuna inanıyorlardı. Evliyadan olduğuna inanıyorlardı. Ve bu şekilde ona dua etmek suretiyle Allah Azze ve Celle'ye onu kendi aralarında aracı yapıyorlardı. O putun onların duasını Allah'a ulaştırmasını bekliyorlardı. Allah bu şekilde onların duasına daha çabuk icabet eder diye inanıyorlardı. Halbuki böyle bir şey yoktu. Allah Azze ve Celle bana dua edin buyurur. Allah neden aracı koysun ki? Herkesin duasını aynı anda sıfır saniyede işitebilen Allah'ım. Kullarının ne diyeceğini daha demeden evvel bilen Allah'ım, nasıl olur da böyle yardımcılara ihtiyaç duyabilir? Bir kısmı kainatın idaresinde o putların söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Kainatta bunların sözü geçiyor diyorlardı. Filan put şu işleri idare ediyor, falan ise tabiat hadiselerinden şunları idare ediyor diye inanıyorlar. Ve onlar Allah'ın yardımcıları olarak görüyorlardı. Allah Azze ve Celle burada ise işte ona temas ediyor. Ve buyuruyor ki onlar böyle diyorlarsa da وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَحِيرٍ. Onun için, Allah için onlardan bir zahir, bir yardımcı yoktur. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur çünkü. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onların bütün iddialarını çürütür. Bizatihi kendisi çürütür. Peygamberine de bırakmaz. Belki peygamber söylenmiş olsa insanlar ne biliyorsun, belki de Allah Azze ve Celle onları yardımcı edinmiştir diyeceklerdi. O yüzden Allah bu itikadi meseleleri bizatihi kendi üzerine almıştır. Bizatihi kendisi kitabıyla bunu anlatmıştır. Bu şekilde insanların hiçbir şüpheye düşmemesini sağlamak istedim. Allah Azze ve Celle kitabıyla bu şekilde bizi şirkten uzak tutmaya çalışır. Bize Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn demeyi öğretir. Peygamberi de bize dua ibadetin ta kendisidir diye öğretir. Allah'ın dışında bir varlığa dua etmeyin buyurur. Bu şekilde bizi şirkten muhafaza eder. Şirkin açık olanı var, gizli olanı var. Bunlar açık olan şirklerdir. Gizli olan şirkler de var. Allah Azze ve Celle hiçbirini kabul etmez. Mesela birisi falan olmasaydı filanca beni öldürecekti dese, bu da bir şirktir. Bu da onu Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü kurtarıcı olan ancak Allah'tır. Öldüren de Allah'tır, yaratan da, kurtaran da Allah'tır. Dolayısıyla böyle bir takım anlayışlar insanın müşrik yapacak olan anlayışlardır. Şirkin bütün çeşitlerinden sakınmak lazım. Peygamberimiz bir seferinde şirki anlatmıştı insanlara. Onlardan bazıları ya Resulallah dediler, biz şirki açık olan şirk zannediyorduk. Lat'ı, Menat'ı, Hübel'i, Uzay'ı, böyle putları ilahlaştırmayı zannediyorduk. Efendimiz buyurdu ki, şirk gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan bile daha gizlidir. Şirkin açık olanları bildiğiniz şeyler, ama bir de gizli olanları var yani. Şirkin gizli olanı gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan bile gizli. Size şirkin ne olduğunu haber edeyim mi? İnsan ne zaman müşrik olur söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah dediler. Buyurdu ki, bir insan falan olmasaydı filanca beni öldürecekti dese, falan beni kurtardı dese, işte bu şirktir. Allah Resulü bu şekilde ümmetini şirkten muhafaza etmeye çalışıyordu. Tevhidin zıddı şirk. Şirk içinde olan insan tevhid inancına inanmamış demektir. Şirk bütün hastalıkların merkezidir. İnsan şirke düştüğü zaman ondan sonra diğer arızalar peyda olmaya başlar. Tevhid ise bütün hastalıkları yok eder. Allah'a verdiği zaman insan bütün kudreti, la havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman, anlayarak, inanarak bunu söylediği zaman, insan bütün şirk çeşitlerinden kendisini koruyabilir. Acaba gizli şirkten insan kendisini nasıl koruyacak? Efendimiz öyle buyuruyor. Deyin ki her gün, Allahümme inna ne'ûzu bike min en nuşrike bike şey'en ne'lemu ve nestağfiruke lime la ne'lemu. Ya Rabbi deyin, sana sığınırız, bile bile sana şirk koşmaktan sana sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan yine sana sığınırız, affını isteriz. Demek insan bilmeyerek şirke düşmüş olabilir. O yüzden bu duayla dua edecek. Ya Rabbi bile bile şirke düştüysek bizi affet. Bilmeyerek şirke düştüysek de bizi affet. Biz sana sığınıyoruz gizli şirkten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalıktan kurtulmanın yolunu öğretti. Fakat bugün şirkin çeşitlerini görüyoruz. Ve özellikle de şirkin en yaygın olanı bugün insanları putlaştırmak, ideolojileri putlaştırmak, Allah Azze ve Celle kitabını bütün dünyada hükmedilmek üzere o kitaba göre hükmedilsin diye gönderdiği halde, bu kitap bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara gelmiş bir kitap olduğu halde, yine de bu kitabı bırakıp insanlara uyanlar, insanların doğru dediğine doğru diyen, yanlış dediğine yanlış diyen, Allah'ın kitabını bırakıp, onun koyduğu kriterleri, prensipleri bırakıp, başka prensipler edinenler, Allah'ın kanunlarını bırakıp başka kanunlar edinenler, işte o şekilde şirk, Allah'ın yerine bir insanı koymak, Allah'ın makamına bir insan veya bir ideolojiyi getirmek, Allah'ın makamına yahut da bir parlamentoyu getirmek, işte bu şekilde olan şirk bugün yeryüzünde en yaygın olan şirktir. Ve Allah Azze ve Celle o şirkten bizleri muhafaza eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Şirki yeryüzünden kaldırmaya çalışan, kula kulluğu kaldırmaya çalışan, senin medeniyetini kurmaya çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.